Sevgili dinciler, sohbet programımızın ikinci bölümünde Doktor Sayın Cenk'er Ilıcalı ile birlikteliğimiz devam ediyor. Sayın Ilıcalı, konferanslarını sırasında size bir izleyici, evrimcilerin sürüngenlerin kuşlara dönüştüğü iddiaları bilimsel mi şeklinde bir soru yöneltmiş efendim. Buyurun.
Evrimciler tarafından veya merak eden birçok dinleyicimiz tarafından gerçekten zaman zaman sorulan sorulardan bir tanesi de kuşların atası ile ilgilidir veya bu konuyu gerçekten samimi olarak merak eden birçok kişi tarafından sorular da aldık. Şimdi basında zaman zaman bir takım basın organlarında özellikle kuşların atası ile ilgili birçok evrimci haber yer alır. Diğer canlılardan farklı olarak kuşlarla ilgili biz bu haberleri çok duyarız. Ve bu şekilde kuşların kaynağı evrimciler tarafından açıklanmaya çalışılır. Niçin acaba kuşların kaynağı açıklanmaya çalışılır da diğer canlılar için böylesine bir çaba içine bu kadar yoğun girmiyor en azından evrimciler? Bunu anlamak için bir kere tabii kuşu birazcık düşünmek lazım. Kuş dediğimiz canlı çok önemli, çok muhteşem bir canlı. Kanatlar, o harika kanatların birbiriyle uyumu ve bu şekilde uçan bir varlıkla karşı karşıyayız. Ve böylesine muhteşem bir canlının tabii canlılık tesadüfle oldu diyenler tarafından da mutlaka açıklanması gerekiyor. Nasıl olmuş da kuşlar karşımıza çıkmış. Şimdi evrimcilerin kuşların kaynağı atası olarak iddia edebilecekleri aslında bir canlı grubu mevcut değil. Ve evrimciler böyle bir sıkıntı içinde çeşitli canlı grupları içinde bir tanesine karar kılmak zorunda kalmışlardır. Fosil sıralamasına göre kuşlardan önce olduğunu düşündükleri sürüngenleri kuşların atası olarak göstermeye çalışmışlardır. Sürüngenler içinde de özel bir grup olan dinozorlar evrimciler tarafından kuşların atası olarak ilan edilmiştir. Bu konuda hemen evrimciler yayınlar yapmaya çalışmışlardır, anlatımlar yapmaya çalışmışlardır ve dinozoru kuş yapan anlatıma yönelmişlerdir. Şimdi peki soru şöyle sorulduğu zaman nasıl oldu da bu dinozor havalanıp kuş olabilir? Böyle bir mekanizma, böyle bir anlatım nasıl olur? İki tane evrimci teori karşımıza getirilir. Bunlardan bir tanesi dinozorların yerdeyken havalanıp kuş oldukları şeklindedir. Şimdi bu anlatımı beğenmeyen başka evrimciler çıkmışlardır. Onlar da yine her iki teorinde Latince adları var. Burada söylemeye gerek de yok. Diğer teori savunucuları itiraz etmişlerdir o iki teoriye. Dinozor öyle yerden havalanıp kuş olmaz demişlerdir. Onlara sorulduğu zaman peki nasıl olmuş o zaman? Verdikleri cevap daldan dala atlayan dinozorların kuş olduğu şeklindedir. Şimdi bu iki anlatımın ve teorinin Latince adları dışında, Latince adları var bu teorilerin. Bu adların dışında aslında bilimsellikle bir ilgisi yoktur. O kişilerin hayal gücünü yansıtan anlatımlardır. Ve nitekim bu yönleriyle yani hayal gücünün bilimin içine sokulmasıyla da yine birçok bilim adamı tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. Peki böylesine bir anlatım içinde dinozor niçin acaba kuşa dönüşsün, niçin kanatları olsun, kuş olmaya çalışsın gibi soru sorulduğu zaman da evrimcilerin gerekçe olarak söyledikleri dinozorlar avlanmak için uğraşırken kuş oldular. İşte neyi avlamak için? Uçan sinekleri avlamaya çalışırken kuşa dönüştükleri şeklindedir. Böyle bir anlatım bir kere şunu düşünelim. Anlatım neyi hedefliyor? Anlatım uçan bir canlıyı anlatmaya çalışıyor. Uçan bir canlı, o kuşlar yani nasıl olmuş bu kadar mükemmel canlılar var ve bunun kaynağını anlatmaya çalışıyor. Şimdi uçan canlının kaynağını anlatmaya çalışırken uçan başka bir canlıdan yararlanan bilim adamlarıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Uçan canlıyı, kanadı anlatmaya çalışırken sineklerden yararlanıyor. O sinekler zaten uçuyor. Dolayısıyla evrimci anlatım bu noktalarda kendi içinde çelişkili böyle bir takım anlatımlara gider. Ha böyle bir şeyi gösteren delilleri var mı? Tarih içinde böylesine bir şey yaşamış mı? Yani dinozordan kuşa geçişi gösteren bir canlı bulup da göstermeleri lazım. Daha doğrusu öyle canlıların fosillerini bulup da bize göstermeleri gerekir. Evrimcilerin bu iddiası doğruysa. Şimdi böylesine canlıya ait tabii fosil yok. Evrimciler de uzun dönem soyu tükenmiş olmasına dayanarak 140 milyon yıl önce yaşamış olan Archaeopteryx adı verilen bir canlının fosilini buna örnek olarak göstermeye çalıştılar. Fosil üzerinde yaptıkları bir takım hayali anlatımlarla bu canlının yarı dinozor yarı kuş özelliği gösterdiğini izah etmeye çalıştılar. Bu anlatıma en önemli kaynak ise fosilin 6 tane örneğinin bulunup bu 6 tane örneğinin de yine eksik parçalarla bulunmasıydı. O eksik parçaların kalanını hayal güçleriyle oluşturarak bunları bir geçiş fosili olarak, geçiş canlısı olarak göstermeye çalıştılar. Son bulunan 7. bir fosil ise geçtiğimiz yıllar içinde Almanya'da bulunan bir fosil ile birlikte Bir kere anlaşıldı ki bu canlı tamamen anatomik olarak da kuş özelliği göstermektedir. Yani evrimcilerin söylediği geçiş canlısıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Bu canlıyla ilgili söyledikleri bir takım diğer anlatımların da evrimcilerin geçersiz olduğu anlaşıldı. Çünkü canlı bu fosilde dişlerin bulunmasını onlar dinozor özelliği olarak göstermiş, çalışmışlardı. Oysa tarih içinde yaşayan ve kuş olduğunu hiç kimsenin şüphe etmeyeceği, hatta yakın dönemlere kadar yaşamış olan bazı kuşların dişlerinin olduğunu biliyoruz. Bugünkü kuşlarda diş olmamasına rağmen. Yine bu canlıdaki kanatlarında pençe olmasını da dinozor özelliği olarak anlatmaya çalışmışlardı. Oysa bugün yaşayan bazı kuş cinslerinde, örneğin Hoatzin adı verilen ve Tauroraca adı verilen bazı kuş cinslerinde yine aynı şekilde pençeli kanat özelliğine sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla evrimcilerin bu yönleriyle dinozora delil gibi gösterme fikri, anatomik incelemelerin sonucunda bunu bir geçiş fosili olarak gösterme fikri geçerliliğini kaybetti. Fakat yine bunu ortadan kaldıran çok önemli gelişmeleri ortaya koyan bilim dalı da yine fosil bilim oldu. Fosil araştırmaları 1995 yılından itibaren özellikle çok önemli bazı fosillerin ortaya çıkarılmasını getirdi. Bu bulunan fosillerin iki tane fosildi bu bahsettiğim fosiller. 1995 yılında Çin'de bulunan bir fosil Archaeopteryx ile aynı yaşta ve tam anlamıyla bir kuş fosiliydi. Yani bu aynı anda, aynı çağda yaşamış böyle bir kuşun bulunması elbette Archaeopteryx'in geçiş özelliği gösterdiği fikrini yine ortadan kaldıran önemli bir bilimsel gerçek oldu. Yine 96 yılında Archaeopteryx'e çok yakın çağda yaşamış olan bir başka kuş fosili yine Çin'de bulundu. Bu buluşlar ve anatomik incelemelerin ışığında bugün dünyanın en önemli tarihte yaşayan kuşlar uzmanı sayılan arkaik kuşlar olarak söyleniyor bilim dalı olarak. Profesör Alan Feduch'a, Amerikalı bir bilim adamı, şunları söylüyor. Diyor ki 25 sene boyunca kuşların kafataslarını inceledim ve dinozorlarla aralarında hiçbir benzerlik görmüyorum. Kuşların dört ayaklılardan yani dinozorlardan evrimleştiği teorisi fosil bilim alanında 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır. Alan Feduch'a çok açık bir şekilde bu sözlerle bu noktayı koydu. Ancak yine de bazı evrimciler bu konuda ellerinde başka hiçbir madde materyal olmadığı için bu canlıyı bir geçiş canlısı olarak savunmaya çalıştılar ve bir takım evrimci kaynaklar bu şekilde yayınlar yaptılar. İçinde bulunduğumuz 2000 yılına kadar. 2000 yılının ortasında çünkü çok önemli bilimsel dergilerde çok önemli makaleler yayınlandı ve yine çok önemli bir bilimsel gelişmeyi, fosil bilim alanındaki bir bilimsel gelişmeyi ilgilenenlere duyuran makaleler. O makale Archaeopteryx 140 milyon yıl demiştik. Ondan tam 80 milyon yıl önce yaşamış olan yani 220 milyon yıllık fosil bir kuşa ait. Şimdi bu kuşun bulunması, bunun fosilinin bulunması evrimcilerin bütün hayallerini bu konuda yıkmıştır. Çünkü evrimcilerin söylediği dinozor kuşa geçiş hayali sıralamasını bile yok etmiştir. Çünkü anlaşılmıştır ki o dinozorlarla aynı çağda Archaeopteryx'ten hatta daha 70-80 milyon yıl önce yaşamış olan tam anlamıyla bir kuş var. Bu kuşun bulan bilim adamı Rus bilim adamı Sharov'dur. Alexander Sharov Kırgızistan topraklarında bulmuştur. Fakat kuşun bulunması, bu fosilin bulunması bilimsel olarak gerçekten çok önemlidir. Fakat o bilimsel öneminin dışında çok önemli bazı mesajlar da içeriyor. Onu da çok kısaca söylemek isterim. Kuş fosilinin bulunduğu tarih o da. Şimdi bu fosil 2000 yılı içinde bilim dünyasına duyuruldu dedik. Fakat ne zaman bulundu biliyor musunuz? 1970 yılında bulunmuş. Yani bundan 30 yıl önce bulunan bir fosildir. Longisquama insignis adı verilen bu kuşun fosili. Şimdi 30 yıl önce bulunmuş ama niçin şimdi biz bundan haberdar oluyoruz, bunun öneminden haberdar oluyoruz diye düşünmek tabii çok tabidir. Onun cevabını vermek için tabii 30 yıl önce kuşun bulunduğu topraklardaki ideolojik şartları düşünmek gerekir. 1970 yılında biliyorsunuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin hakimiyetinde olan Kırgızistan topraklarında bulunan bu kuş Rus bilim adamları tarafından götürülerek fosil bilimciler tarafından incelenmiş ve daha sonra müzeye kaldırılmıştır. Ve bu dönem içinde Batılı bilim adamlarına çok kısıtlı izinler dışında da inceleme izni verilmemiştir. Yani bu delil 30 yıldır aslında mevcuttu fakat evrimle çeliştiği için, evrim teorisinin aleyhinde olduğu için Rus bilim adamları bunu bilim dünyasına önüne getirmemişlerdi. Bunun aksini düşünmek tabii çok doğru olmaz çünkü biliyoruz ki aynı dönem içinde Rusya'da çok önemli fosil bilimciler de vardı. Ve yine bunun böyle olduğunu gösteren aslında çok önemli Rusya'daki bu ideolojinin, Sovyetler Birliği'ndeki bu ideolojinin, bu Marksist ideolojinin bilim üzerine nasıl egemen olduğunu, bilimi nasıl saptırdığını, bilimsel gerçekleri nasıl engellediğinin bir başka örneği daha var. Tabii o örneği hatırlarsak bu konunun niçin bu şekilde gündeme geldiğini anlamak daha kolay olur. Mendel kanunları yüzyılın başında yine bulunup bilim dünyasında çok önemli etki uyandıran kanunlardır ve Darwin teorisinde aslında çok önemli ölçüde sarsan bilimsel bir takım kanunları ve bunun ifade edilişini görüyoruz. Mendel kanunları bu. Şimdi Mendel kanunları da yine Darwinizmin aleyhinde olduğu gerekçesiyle tam 30 yıl boyunca Sovyetler Birliği'ne sokulmamış, okullarda, derslerde yer verilmemiş, böyle bir bilimsel gelişme görmezden gelinmiştir. Yani Marksist, materyalist ideoloji burada yine bilime egemen olmuş ve bu şekilde insanlar yanlış yönlendirilmiştir. Dolayısıyla bu örneğin bulunması da yine fosil bilim alanında çok önemli bir gelişme olmuş ve kuşların atasının evrimcilerin söylediği şekilde hiçbir şekilde dinozorlar olamayacağı anlaşılmıştır. Ve kuş da yine diğer kuşlar da diğer bütün canlı türleri gibi tasarlanmış, planlanmış ve o harika organlarıyla birdenbire aniden ve atası olmadan karşımıza gelmiş olan, yani yaratılmış olan bir canlı türüdür.
Canlı türüdür diyorsunuz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim efendim.
Sevgili dinleyiciler, yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın efendim.